Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Michael Brown tarafından yazılan The Presence Process, kişisel gelişim, maneviyat ve duygusal farkındalık kesişiminde yer alan uygulamalı bir rehberdir. Kitabın temel amacı, anda olmayı yalnızca düşünsel bir ideal olmaktan çıkarıp, günlük deneyimde sürdürülebilen bir dikkat ve ilişki biçimine dönüştürmektir. Brown bunu 10 haftaya yayılan, kişinin kendi başına uygulayabileceği yapılandırılmış bir süreç üzerinden ele alır. Yaklaşımın merkezinde, çocukluktan taşınan ve bastırılmış duygusal izlerin bugünkü tepkileri etkilediği düşüncesi bulunur. Yazar, rahatsız edici duyguları hemen ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, onları fark ederek ve yargılamadan deneyimleyerek bütünleştirmeyi önerir. Bu yönüyle kitap, hızlı rahatlama vaat eden bir yöntem değildir. Okuru, duygusal tepkilerinin sorumluluğunu üstlenmeye ve iç huzuru dış koşullardan beklememeye çağırır. Metin, diyalog açıklamaları düzenli pratikle birleştirmesi bakımından yalnızca farkındalık üzerine düşünenlere değil, bunu sistemli olarak denemek isteyenlere de hitap eder. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, anda olmayı fikir değil, düzenli deneyim haline getiren 10 haftalık yapı, kitabın ayırt edici yönü, anda olma fikrini genel öğütler düzeyinde bırakmamasıdır. Brown, bu farkındalığın alışkanlık haline gelebilmesi için 10 haftalık, aşamalı bir kişisel uygulama çerçevesi sunar. Böylece okurdan yalnızca sakinleşmesi, olumlu düşünmesi ya da zihnini susturması beklenmez. Bunun yerine günlük hayat sırasında ortaya çıkan bedensel duyumlara, duygulara ve otomatik tepkilere daha doğrudan temas etmesi istenir. Sürecin kendi kendine yürütülebilir olması önemlidir. Kitap, dışarıdan sürekli bir uzman yönlendirmesine bağımlı kalmadan kişinin kendi deneyimini gözlemlemeyi öğrenmesini hedefler. Bu yaklaşım, farkındalığı tek seferlik yoğun bir deneyim değil, tekrar eden bir pratik olarak konumlandırır. Düzenli uygulama fikrinin mantığı da budur. İnsan, zorlandığı anda çoğu zaman yerleşik savunmalarına döner. Bu nedenle yalnızca kriz anında farkındalık aramak yerine dikkat kapasitesini gündelik yaşamın içinde geliştirmek gerekir. Brown için süreç, belirli bir duygusal sonuca ulaşma yarışı değildir. Asıl amaç, deneyim ne kadar rahat ya da rahatsız edici olursa olsun, ondan kaçmadan şimdiki zamanla ilişki kurabilmektir. Bu yapı, kitabı soyut maneviyat anlatılarından daha pratik bir çizgiye taşır. İkinci olarak, çocukluktan gelen duygusal izlerin bugünkü tepkileri biçimlendirmesi, Brown. İnsanların bugün verdiği birçok yoğun tepkinin yalnızca mevcut olayla açıklanamayacağını savunur. Kitabın dilinde çocukluk döneminde yeterince hissedilmemiş, ifade edilmemiş ya da bastırılmış duygular, sonraki yaşamda etkinliğini koruyan duygusal izler yaratır. Bu izler bir eleştiriye aşırı öfkelenme, yakınlık karşısında geri çekilme, belirsizlikte yoğun kaygı duyma ya da sürekli onay arama gibi tepkilerde kendini gösterebilir. Buradaki temel nokta, geçmişi ayrıntılı biçimde çözümlemek ya da her sorunu tek bir çocukluk olayına bağlamak değildir. Brown daha çok bugün ortaya çıkan duygusal yükün yaşanmasına alan açmayı önemser. Çünkü kişi, tepkisini sadece karşısındaki insana veya anlık koşula bağladığında kendi içindeki eski örüntüyü görme fırsatını kaçırabilir. Kitap bu nedenle suçlama dilinden uzaklaşmaya çalışır. Anne babayı, partneri, toplumu ya da kaderi sorumlu tutmak yerine kişinin kendi deneyimindeki payını fark etmesine yönelir. Bu yaklaşımın pratik değeri, duyguyu bastırmakla dürtüsel biçimde dışa vurmak arasına üçüncü bir seçenek koymasıdır. Oker, duygunun varlığını kabul eder, onunla özdeşleşmeden temas kurar ve tepkisinin altında işleyen alışkanlığı izlemeye başlar. Böylece geçmişin etkisi inkar edilmez ama bugünü bütünüyle yönetmesine de izin verilmez. Üçüncü olarak, rahatsızlığı yok edilmesi gereken kusur değil. Bütünleştirilecek deneyim saymak, the presence process, rahatlama arzusunu bütünüyle reddetmez. Ancak rahatsızlığı mümkün olan en kısa sürede yok etmeye çalışmanın çoğu zaman sorunu sürdürdüğünü öne sürer. Brown'a göre kişi kendisini bozuk, eksik ya da acilen onarılması gereken biri olarak gördüğünde, korku, üzüntü, öfke ve huzursuzlukla daha sert bir mücadeleye girer. Bu mücadele duyguyu ortadan kaldırmak yerine, onun bastırılmasına ve daha sonra başka biçimlerde geri dönmesine yol açabilir. Kitabın bütünleştirme kavramı burada belirleyicidir. Bütünleştirmek, rahatsız edici bir duyguyu haklı çıkarmak, ona teslim olmak ya da davranışların sorumluluğunu bırakmak demek değildir. duygunun bedende ve bilinçte belirdiğini kabul etmek, onu hemen etiketlemeden gözlemlemek ve geçmesi için zorlamamak anlamına gelir. Bu ayrım, özellikle kişisel gelişim alanındaki sürekli iyi hissetme baskısına karşı bir denge sunar. İnsan deneyiminin yalnızca keyifli taraflarını kabul etmek, zor duygularla karşılaşınca daha fazla gerilim yaratabilir. Brown, huzurun dışarıdan verilecek bir ödül olmadığını, kişinin kendi iç deneyimiyle daha dürüst bir ilişki kurmasından doğduğunu vurgular. Şükran duygusunu da her şeyin güzel olduğu iddiası olarak değil, yaşanan anın varlığına direnç azalınca belirebilen bir nitelik olarak ele alır. Bu nedenle kitabın önerisi acıyı romantikleştirmek değil, ondan kaçışın maliyetini incelemektir. Dördüncü olarak nefes. Duygusal temas ve günlük olayların süreç içindeki işlevi, kitapta anlatılan yöntem, farkındalığı yalnızca zihinsel analiz üzerinden kurmaz. Brown, nefese düzenli biçimde dikkat etmeyi, duygusal yükle temas edebilmenin destekleyici araçlarından biri olarak kullanır. Nefes çalışmasının işlevi, kişinin yaşadığı duyguyu çözmeye zorlamak değil, dikkatini bedensel deneyime geri getirmektir. Zihin geçmişteki açıklamalara veya gelecekteki senaryolara sürüklendiğinde bedensel duyumlar mevcut ana daha somut bir giriş sağlayabilir. Bununla birlikte kitap, gündelik hayatta karşılaşılan gerilimleri de sürecin malzemesi sayar. Bir tartışma, hayal kırıklığı, beklenmedik engel veya ilişkisel kırgınlık yalnızca çözülmesi gereken dış sorunlar olarak görülmez. Bunlar, kişinin hangi duygusal örüntülerle hareket ettiğini fark etmesi için birer fırsat olabilir. Bu bakış açısı, dış koşulların önemsiz olduğu anlamına gelmez. Haksızlık, sınır ihlali ya da gerçek yaşam sorumlulukları yine değerlendirilmelidir. Fakat Brown'un çerçevesi, dışarıdaki olayın yanında içerideki otomatik tepkiyi de incelemeyi ister. Uygulamanın potansiyel gücü. Kişinin kendini yalnızca düşünceleriyle değil, nefesi, bedeni ve duygusal dalgalanmalarıyla birlikte gözlemlemeye başlamasında yatar. Yine de yoğun travma, panik veya ağır ruhsal belirtiler yaşayanlar için tek başına bir kitap uygulamasının yeterli olmayabileceğini kabul etmek gerekir. Böyle durumlarda uzman desteği güvenli ve tamamlayıcı bir seçenek olabilir. Son olarak, kendi duygusal sürecinin kolaylaştırıcısı olma ve sorumluluk alma. Brown'un yaklaşımında sorumluluk alma, kişinin yaşadığı her olumsuz olaydan kendini suçlu tutması anlamına gelmez. Daha dar ve işlevsel bir anlam taşır. İnsan, başkalarının davranışlarını, geçmişte yaşananları veya hayatın tüm koşullarını denetleyemez. Buna karşılık, kendi duygusal tepkisini nasıl fark ettiği, nasıl taşıdığı ve onun etkisiyle nasıl davrandığı üzerinde çalışabilir. Kitap, okuru tam da bu alanda kendi kendinin kolaylaştırıcısı olmaya davet eder. Bu ifade, hazır cevaplar beklemek yerine, kişinin iç deneyimini düzenli olarak takip etmesini anlatır. Böyle bir tutum, ilişkilerde de önemli sonuçlar doğurabilir. Kişi kırıldığında, yalnızca karşı tarafın değişmesini talep etmek yerine, kırgınlığın içinde uyandırdığı korkuyu, beklentiyi veya eski savunmayı da görebilir. Bu, sınır koyma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Aksine, tepki vermek ile bilinçli yanıt vermek arasındaki farkı daha görünür kılar. Brown'un modeli, iç huzurun başka insanlardan alınacak, onayla kalıcı biçimde kurulamayacağını vurgular. Okur için zorluk, bu ilkeyi soyut biçimde kabul etmekten çok, duygusal baskı yükseldiğinde uygulamaktır. Bu yüzden kitabın değeri, sorumluluğu ahlaki bir öğüt olarak sunmasında değil, onu tekrar eden dikkat, nefes ve duygusal temas pratikleriyle ilişkilendirmesindedir. Süreç tamamlandığında vaat edilen şey, kusursuz bir sakinlik değil, kişinin deneyimine daha az kaçınmayla yaklaşabilmesidir. Sonuç olarak, the presence process. Anda olma konusuna ilgi duyan, fakat yalnızca ilham verici fikirlerden daha düzenli bir çalışma biçimi arayan okurlar için uygundur. Özellikle tekrarlayan duygusal tepkilerini, ilişki içindeki savunmalarını veya sürekli huzur arayışını daha yakından incelemek isteyenler, kitaptaki çerçeveden yararlanabilir. 10 haftalık düzen, uygulamaya zaman ve süreklilik ayırabilen okurlar için belirgin bir avantajdır. Kitap, rahatsızlığı bastırma eğilimini sorgulaması ve duygusal deneyime bedensel dikkatle yaklaşması bakımından, sotolumlu düşünme odaklı kişisel gelişim metinlerinden ayrılır. Benzer farkındalık kitapları çoğu zaman kavramsal açıklama ya da kısa meditasyon önerileri sunarken, Brown kendi başına yürütülebilecek süreç fikrini öne çıkarır. Ayrıca duygusal sorumluluğu kendini suçlama değil, kişinin iç tepkileriyle ilişki kurma becerisi olarak ele alması da kitabın önemli bir yönüdür. Bununla birlikte okur, metni psikoterapinin yerine geçen evrensel bir çözüm gibi görmemelidir. Geçmiş travmalar, ağır depresyon, yoğun kaygı ya da güvenlik riski taşıyan belirtiler söz konusuysa profesyonel destek önem taşır. En gerçekçi yararı, okurun duyguları hemen düzeltilecek sorunlar olarak görmeyi bırakıp, onları daha dikkatli ve daha az yargılayıcı biçimde izlemeyi öğrenmesidir. Bu nedenle eser, hızlı sonuç arayanlardan çok, içsel alışkanlıklarını zaman içinde gözlemlemeye istekli kişilere daha çok hitap eder. Destek olmak isterseniz Michael Brown kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.